Ayrım 4.
Bu olay, uygarlıkların gelişmesi, ülkeler arası iletişimin kolaylaşması yüzünden inanç değişmelerinde önemli bir hızlanma olduğunu gösterir. İnsan olduğu yerde kalmayan, daha değişik bir düşünce ortamında kendine özgü yer arayan bir varlıktır. Bu düşünce ortamı deney bilimleriyle olduğu gibi inanç öğeleriyle doldurulmuş olabilir. Doldurulmuş diyoruz, birey içinde yaşadığı toplulukta yerleşmiş inançlarla sınırlanmıştır. Bu yerleşmiş inançlar bireyi aşar, onun istencine göre değişmez. En güçlü yönetimler bile inanç ortamını değiştirmeyi başaramaz. Değiştirme girişimi inancı niteliğine göre tepkiyle karşılanır. Bu durumda yönetim daha güçlü bir tabana basmak amacıyla en yaygın inanç kurumuna dayanmayı yeğler. Bu inanç kurumu yönetimin bağlandığı inanca karşı olsa bile egemenliği sürdürmek için araç gibi kullanılır. İslam ülkelerinde bu durumun sayısız örnekleri görülür. Karşı çıktığının gücü önünde dönüş yaparak uysallık gösteren, boyun eğen yönetimler az değildir. Özellikle Orta Çağ bu tür olayların birbirini izlediği bir yaşam düzeyidir. Bunu tarikat, mezhep bağlantısında görmekteyiz. Söz gelişi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında ahilikle uzlaşan padişahların ardından gelenler birdenbire koyu sünni tarikatlarla ilişki kurdular. Yavuz Selim'le halifeliğin Osmanlılara geçmesine karşın Kur'an'da hadislerde bulunan bir din görüşünü benimsedi. Görünüşte şariatçı tarikatlar, saray yöresinde değer kazandığı padişahlar tarikatçı oldular. Oysa geleneğe göre halife olan padişah, yeryüzünde Tanrı'nın gölgesi. Zillullahu fi'id dünya diye nitelenir. Burada yanıtı güç bir soru ortaya çıkıyor. Tanrı'nın gölgesi tarikatçı olabilir mi? Dahası halife tarikatçı olursa onun bağlandığı tarikatın dışında kalanların durumu ne olur? Yeni bir konuyla karşılaşıyoruz. Halifelik, tarikat. Tarikat ne denli şeriata bağlı kalırsa kalsın, belli bir görüşü benimseyen, şeriata bir takım eklemeler yapmak isteyen kuruluştur. Şeriatı olduğu gibi benimsedikten, yeterli bulduktan sonra tarikatın gereği nedir? Demek tarikat şeriatta bir takım eksiklikler buluyor. Bu durumda sorunun çözümü ne olabilir? Halifelik sanını da üstlenen bir padişahın bir tarikat şeyhine bağlanması hangi ölçülere göre açıklanır? Şeriatta bulunmayan, yalnız tarikatta bulunan şu eylemleri burada da sayalım. Dünya işlerinden el çekerek çalışmadan yaşamak yoktur. Bütün inananların, müminlerin çalışmaları, geçimlerini sağlamaları, bu arada şeriat koşullarını da yerine getirmeleri gerekir. Oysa tarikatta toplumdan uzaklaşarak çalışmadan, yalnız Tanrı adlarını anarak gün geçirme, itikaf vardır. Şeriatta toplu anış, zikir adıyla gece yarılarına değin hu çekerek dönmek, salınmak yok, tarikatlarda var. Şeriatta içe kapanış, çile olmaz, tarikatta olur. Şeriatta insanı putlaştırmak suçtur, tarikatta geçerlidir. Şeyhlerin, ermişlerin durumu. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak bunlar yeter sanırız. Halife sanını taşıyan padişah, peygamberden sonra imamlık, yönetim görevini üstlenen kimse demektir. Bu görev sünnetle verilir. Peki, peygamberin tarikatı olmadığına göre, onun bıraktığı görevi üstlenen kimsenin yüzlerce tarikat içinden birine bağlanması din yasasına uygun düşer mi? Bizim yanıtımız olumsuzdur. Kur'an'da, hadislerde, Osmanlı padişahlarının bağlı bulundukları Hanefi mezhebinde böyle bir kuruluş bulamadık. Padişah tarikatçı olunca üstlendiği imamlık görevi, dolayısıyla peygamberin de simgesel olarak bir tarikattan yana olduğu yorum ortaya çıkar. Peygamber ise Tanrı'nın elçisidir. Elçi bir tarikattan yana olursa, onu görevlendiren Tanrı'nın da bu tarikatı uygun görmesi gerekir. Tanrı'nın böylesi bir tarikatı onaylaması karşısında inananlar arasında birliği sağlama kime düşer? Bu anlatılan olaylar Osmanlı yönetiminde ortaya çıkan sarsıcı bunalımların, medreseli kışkırtmalarının nedenlerine katkıda bulunan odakları göstermektedir. Burada inanç odağı kaynağından sapmış, yönetim gücünün elinde bir araca çevrilmiştir. Bu tarihin akışı içinde kaçınılmaz bir insan eğilimidir. Toplumlarda genişleme sürdükçe inançlarda başlayan kurumlaşmanın gücü azalır. Bütün tek tanrıcı dinler çok sınırlı bir alanda doğmuş, geliştikçe daha büyük bir yüzeye yayılmıştır. Bu yayılmada yöresel inançların etkisi büyüktür. Yeni egemen din uzak bir yörede yayılırken bir takım değişikliklere uğruyor, bu değişiklikler ise o çevrenin uygarlık aşaması oranında etkilidir. İşte, tarikat mezhep ayrılıklarının nedenlerinden biri de budur. İlk Osmanlı padişahları ahi idi. Egemenlik alanları sonradan gelen padişahlara oranla daha dardı. Alan genişledikçe tarikat, mezhep anlayışında da değişme oldu. Yavuz Selim'den sonra bu değişme hızlandı, padişahlar tarikatların koruyucusu durumuna geldiler. İnançlar insanların çağların akışına, içinde yaşadıkları toplumun yapısına göre ürettikleri düşünce ürünleridir. Bu ürünlerin neredeyse hepsi usun süzgecinden geçmez, anlayış gücünün denetiminden uzak kalır. Bir süre geçtikten sonra inançlar donmaya, yayılmaya başlar. Bu durum inancın genel geçerlik taşımasıdır. Bilinmeyen bir sürede, bilinmeyen bir bireyin tutumundan doğan inanç öğesi sonradan bütün toplumun ürünü oluverir. Bu durumda inanç egemenliği başlamış demektir. Birey inancı denetim altına alamaz, onun içeriğine katkıda bulunamaz, onu istediği gibi değiştiremez. İnanç önce kişiye, sonra toplumun bütününe egemen olunca kesinlik, değişmezlik kazanır. Bu değişmezlik katılaşmanın başlangıcıdır. Bir inanç başlangıçta nedenli, verimli, yaratıcı olursa olsun, katılaşınca sakıncalı durumuna gelir, yıkıcı olur. Bu yıkıcılık yasaklarla, suçlamalarla başlar. İnanç yargılayıcı olur, kişiyi sınırlandırır, kendi dışında kalan düşüncelerin geçersizliğini ileri sürer, bir takım yasaklar, engeller ortaya atar. Bu da inancın yasallaşmasıdır. Bir toplumda inanç yasalaşırsa, kimi kurumları egemenliği altına alırsa, geleceği karartacak nitelikte bulutların güneş çevresinde belirmeye başladığı görülür. Önce çok önemsiz sanılan ufak bir bulut günler geçtikçe büyür. Bir süre sonra toplumun bütün göğünü kaplar. Artık yapacak iş kalmamıştır. Bütün sorun bu bulutu dağıtacak güçlü bir fırtınanın çıkmasını beklemektir. Bu fırtınanın da bulutu dağıtırken daha neleri süpürüp götüreceği önceden kestirilemez. Bu fırtına iki kaynaktan çıkabilir. Biri, karşıt bir esintinin giderek büyümesi, öteki bulutların kendiliğinden yarılmasıdır. Karşıt esinti de başka kaynaklardan gelen, yavaş yavaş toplum kurumlarının çatısını sarsmaya başlayan yeni inançlardır. Bulutların kendiliğinden yarılması ise inancın kendine yetersizleşmesidir. Bu durumların ikisi de sakıncalıdır, geleceğe yönelik korkulu öğeleri besleyicidir. Gene bu iki durum inancın eğitici olmaya başlamasıyla bağlantılıdır. İnanç eğiticilik görevini üstlenince onunla bağdaşmayan kurumların cenaze namazı yaklaşır. Bütün sorun uygun bir musalla taşı bulmaya kalır. Anadolu insanı bu tür olayları 14. yüzyıldan beri yaşamış, toplum sarsıntılarının en acı örneklerini görmüş, dirlik, düzenlik uğruna çok acılar çekmiş, gene de esenliğe kavuşma olanağı bulamamıştır. Toplumun dirliğini bozan, köylüden yasalara aykırı olarak vergi toplamaya kalkan, bütün inançları bir yana bırakarak yalnız kendi düşündüğünün doğru olduğunu ileri süren katılaşma başlar, uygun ortam bulunca kan dökmekten bile çekinmemiştir. Şu kısa alıntı bu konuda ilginç bir örnektir. 200 kişiye baş olan Kara Hacı adında bir şuhde şefi, 50 kişinin kimini öldürmüş, kiminin de uzvunu kesmiştir. Diğer merkezlerde de böyle talebe bölükleri dolaşmaktaydı. 1587 senesine doğru medreselilerin hareketleri bütün kanlı oldu. Batı Anadolu'da Hamit, Teke taraflarında kuvvetli suhde bölükleri ayaktaydılar. Zengin timar ve zahmet erbabına daha çok tecavüz ediyorlar. Türk halkının dirlik ve düzenlik kavgası. Profesör Mustafa Akdağ. 1975. Sayfa 278. Burada ilginç olay, bu tür karışıklıkları çıkaranların şeriat düzenine göre eğitim gören medreseliler olmasıdır. O dönemde suhde denen bu medreseli topluluğu din elden gidiyor, çığlıklarını yükselterek varlıklı, timar ve zahmet erbabını vergi oranına göre devletçe işletmeye verilmiş toprakları yönetenleri soyuyorlar, bunu da şeriat adına yapıyorlardı. Bu tür olayların katılığı daha ilginç örnekleri doğurmuştur. Osmanlı yasalarına göre ulema idam edilmez. Din bilginleri yargılanıp ölüme çarptırılmaz. İşte bu kurala dayanan medreselilerin astığı astı, kestiği kestikti. Ulema idam edilmez. Kuralının ne denli tutarsız olduğunu gösteren bir örnek de Şeyh Bedrettin'in asılmasıdır. Şeyh Bedrettin de ulemadandı. Kadı idi. İslam hukuku, fıkıh konusunda yapıtları vardı. Buna karşın Serezli asılarak öldürüldü. O ayaklandı. Devlete baş kaldırdı denecek. Oysa asılması konusunda verilen fetvayı incelediğimizde bunun şeriat inançlarına aykırı inançlar ileri sürdüğü savına dayandığı açıklığa kavuşuyor. Topluma egemen olan inançların katılaşmaları sonucu baskısının arttığını, bu baskının en önemsiz ayrıntılara değin uzandığını da görmekteyiz. Söz gelişi, eğlence, oyun, güreş, çalgı yasaklanır. Bunlar yetmezmiş gibi kahve içmek bile suç sayılır. Satranç, tavla, karagöz, çalgı, güreş, cambaz, boza, kahve suçtur. Bakınız Şeyhülislam Ebu Suud Efendi fetvaları. Mehmet Ertuğrul Düzdağ, 1972, sayfa 147-149, 197-202. Bu tür olaylar toplumun bütün kesimlerine yayılmış, Osmanlı Devleti'nin kurumlarını işlemiş, biçim değiştiren inanç bir çıkar aracı olarak soygunu, vurgunu bile geçerli saymıştır. Buna bir yanılma diyemeyiz. Çağının en büyük din bilgini sayılan Ebu Suud Efendi'nin kahve içmeyi suç sayması daha bilinçli bir olaydır. Üstelik Kur'an'dan, hadislerden örnek veriyor. Oysa Kur'an'ın, hadislerin ortaya konduğu dönemde kahve, karagöz bunun gibi bilinmiyordu. Ebu Suud Efendi burada yoruma dayanıyor, bilinen bir nesne için söylenenden yola çıkarak sonradan olanı uygulama yapıyor. Buna karşın bu uygulamayı Kur'an'la hadislerde bulunmayan, üstelik şeriatla da bağdaşmayan Sünni tarikatlar için geçerli saymıyor. Kendisini 1545'te o oruna getiren Padişah Kanuni Süleyman Gülşen'i onun yerine geçen 2. Selim Halveti tarikatındandı. Söz gelişi Gülşeni'yi kuran İbrahim Gülşeni'nin yolunu tutanlara engel çıkarmayan yetkili Bedrettin Simavi, Karamanlı Şeyh, Hallaç Mansur, Hakim İshak, Oğlan Şeyh gibi kişilerin öldürülmelerini uygun görüyor. Sayfa 192-196. Öte yandan toplumda bir takım olaylar çıkaran genel düzeni bozan Nakşibendilik, Kadirilik, Rifailik gibi kuruluşlar için Sünniliğe bağlıdır diye bir yasaklama konulduğunu bilmiyoruz. 19. yüzyıl sonlarına değin. 19. yüzyılda özellikle Sünni tarikatların etkili oldukları yörelerde kışkırtıcı kıpırdamaların başladığını görüyoruz. Bakınız Türk toplumunda din, tarikat etkinliği. Tanzimat dönemine geçmeden önce bu geçişi sağlayan, gerekli kılan nedenlerin kaçınılmazlığını Koçi Bey Risalesi'nden öğreniyoruz. Yazar medresenin çığırından çıktığını, işe yaramaz duruma geldiğini kanıtlar göstererek açıklıyor. 3. Selim döneminde girişilen yenilikler gene medreseden kaynaklanan kışkırtmalarla toplum yüzeyine yayılarak padişahın öldürülmesiyle sonuçlanıyor. 2. Mahmut, bu gerilemeyi önlemek için onun dayanağı olan 500 yıllık Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırma gereğinde kalıyor. Daha Kanuni Süleyman döneminde şeriat kurallarına dayanılarak vakıf kurumlarının yozlaştığını, dönemin ünlü ozanı Fuzuli'nin "Selam verdim rüşvet değildir" diye almadılar. Sözleriyle başlayan yakınmasından, şikayetname öğreniyoruz. Bu örneklerle, açıklamalarla, tasavvuf, tarikat, mezhep bağlantısının gündeme getirildiği bir girişle ne ilgisi olabilir diye bir soru ortaya atılabilir. Atılması da yerindedir. Yanıtı şudur. Ulus yönetiminde sorumluluk taşıyanlar, yüksek görevlere getirilenler kendilerinden olanı tutar. Olmayana ver yansın ederlerse toplumda inanç katılaşmaları hızlanır. Bir gün gelir bu katılaşma toplum bütününü etkisi altına alır. Topluma egemen olur. Karşıt inanç kuruluşlarına saldırıya geçer. Toplumda yönetim bozukluğundan doğan sarsıntıların suçluları, gerçek suçluların uzağında kalanlar arasında aranır. Bu tutum, suçluyu korumak, suçsuzda suç bulmak eğilimidir. Bu eğilimin baskısı arttıkça inanç kurumlarında yüzeysellik, sığlık, içerikten yoksun bir yapı oluşmaya başlar. Tarihin bize gösterdiği katı gerçek şudur. Anadolu toplumunda üreticinin ürettiği, tüketicinin tükettiğine yetmediği dönemlerde sarsıntılar, ayaklanmalar, din elden gidiyor, şeriat isteriz. Gerçekte tüketici odakların büyük illerde toplandığı, üretici kesimlerin ise kırsal bölgelerde yaşadığının kanıtıdır. İnanç bakımından üretici Alevidir, tüketici Sünnidir. Oysa araştırıcılar bu olayın temeline inmek istemezler, işlerine gelmez. Kendi bindikleri inanç dalını kesmiş olurlar. Biz bu olaylardan tasavvuf, tarikat, mezhep üçlüsünün doğuş nedenlerine varmak istiyoruz. Bu doğuş nedenlerine de yöresel etkinlikler adını veriyoruz. Yöresel etkinlikler ancak karşıt durumlarda belirir. Ortaya çıkan, biçimlenen, örgütleşen bir inanç kurumu bulunduğu yörenin niteliklerine göre gelişir. Bu nitelikler yaşamsal olanaklardan kaynaklanır. Yaşamsal olanaklar da yörenin doğal yapısıyla ilgilidir. Çölde ortaya çıkan bir inanç kurumuyla verimli bölgelerde doğan inanç kurumu birbirine benzemez. İkisi de çektiği özlemi bir yaşam koşulu olarak elde etmek istediğini dile getirir. Bunun nedenli gerçek olduğunu biraz derinlere inersek daha kolay görürüz. Üç tek tanrıcı din de Orta Doğu'nun belli bir bölgesinde ortaya çıkmıştır. Üçünün de ayrı özellikleri birbirine benzemeyen yanları vardır. Musa'nın dini ezilmişliğin, baskı altında yaşamanın, küçük görülmenin ağırlığından kaynaklanan, kendi toplumunun bilincine varma girişiminin simgesidir. Yalnız kendini düşünme gereğinde kalan, kendini gene kendisinin kurtarabileceğine inanan bir toplumun dinidir. Bu nedenle evrensel değildir. İsa'nın getirdiği inanç bütünlüğü barışın, mutluluk özleminin, savaşlardan uzak kalmanın odağıdır. O dönemde Roma orduları ortalığı kasıp kavuruyor, savaşlar insanları yok ediyor, eziyor, sömürüyor, kan kokusundan geçinmiyor. Bu nedenle İsa bir peygamber olarak geldiği dünyada barış, kardeşlik istemiş. Savaştan kaçınmış belli bir topluluğun öncüsü olmamıştır. Belli bir topluluğun öncüsü olsa, yalnız kendi toplumuna seslense, öteki toplumların saldırıları, kıyınları sürecek. Bu nedenle bütün toplumlara barış, kardeşlik çağrısı yapmadan edemezdi. Onun dinini evrenselleştiren bu niteliğidir. İslam peygamberinin getirdiği din düzen kurmanın, örgütlenmenin, dahası devlet olmanın dinidir. Onun yaşadığı toplum dağınıktı, konar göçerdi, genelde yoksuldu. Geçim yüzünden sürekli savaş içindeydi. Bu yüzden İslam dini devlet olmayı, birleşmeyi, kurumlaşmayı gerekli görüyordu. Bu din için yaşamak, gelişmek, yayılmak, kurumlaşma, örgütlenmeye yönelmektir. Tek tanrıcı dinler içinde en tutarlısı İslam dinidir demenin gereği vardır. İslam dini bir devlet kimliğinde bütünleşmek için bütün koşulları, kuralları birlikte getirmiştir. Kur'an bir yandan din kaynağı, bir yandan da kesin bir yasa niteliğindedir. Bu üç dinin temel kitapları okunduğunda inanç öğelerinin neleri amaçladığı görülür. Bu amaçlar toplumu özlenen aşamaya çıkarmak, özlenen düzeyde yaşatmak içindir. Bunları yaratan da yöresel etkinliklerdir. Doğanın yaşamsal olanaklar bakımından eli sıkı davrandığı yerde insan çevresinin dışına taşmak, daha iyi bir durumda, daha yeterli bir ortamda bulunmak, varlığını sürdürmek ister. Doğanın gene yaşamsal olanaklar yönünden eli açık olduğu yörede insanlar gelecekten çok günün tadını çıkarmak, elde bulunanlardan yararlanmak isterler. Onlar için önemli olan gelecek değil bugündür, şimdidir. Roma hukukunda devlet yapısı egemenlik temeline dayanır. İslam hukukunda ise temel ilke devlet olmalıdır. Devlet bütünlüğüne ulaşmak için gerekeni yapmaktır. Barış, savaş, uzlaşma, ılgar. Roma yerleşmiştir, ölümsüzlüğüne, yıkılmazlığına inanmıştır. Onun yapacağı iş genişlemek, dünya egemenliği sağlamaktır. Buna karşın Medine çevre saldırılarından kendini korunma gereğindedir. Daha savunma aşamasındadır. Yapacağı en önemli iş, çevrede bir güç olarak varlığını ortaya koymaktır. Bu da sağlam temeller üzerine oturmuş bir devlet olmaya bağlıdır. Roma'nın genişlemek, büyümek, dünyayı ele geçirmek tutkusuna karşı Medine kendini sağlama alma gereğindedir. İşte bu iki değişik durum yöresel etkinliklerin odağını oluşturur. Nitekim Medine, kendini güçlü bir devlet kurumu durumuna getirdiğini anlayınca açılmaya yönelmiş, kısa bir süre içinde İran'ın doğu ucundan İspanya'ya değin geniş bir alana egemen olmuştur. Roma'nın 500 yılda yaptığını Medine 150 yılda başarmıştır. Oysa yaşama gücü bakımından durum bu başarılar ölçüsünde olumlu, etkili değildir. Roma hukuku, devlet düzeni, Anadolu Yunan felsefesinin ışığında çağdaş dünyanın bütününü kuşattı. Yeni olmayan, başarılı bir öykünme aşamasına bile ulaşamayan Roma düşüncesi, yarattığı hukuk düzeniyle felsefeyi aştı, bir devlet görüş niteliği kazandı. Felsefenin böyle bir eğilimi yoktu, olması da yararına bir olanak sayılamazdı. Felsefe, kurumlaşmanın karşısındadır. Onun çevresi açıktır, sürekli bir düşünme akışı içindedir. İslam düşüncesi, ne kimi araştırıcıların ileri sürdükleri gibi şaşılası bir yaratıcılık aşamasındadır, felsefe bakımından ne de büsbütün katılaşmış cansız bir nesnedir. Kendi içinde Anadolu Yunan felsefesinin yalnız Aristoteles'in geliştirdiği dalına eğilim duysa bile us dışı kalarak yaratıcı olmuştur. Ancak bu yaratıcılık özgün bir düşünce odağı değildir. Kur'an'ın getirdiği inanç kurumu kendisine karşı olana gelişme özgürlüğü tanımaz, tanırsa kendi kendini yatsır. İslam inancı açısından bakılınca bu tutum yasaldır, yerindedir. Kendi kendini temellendirmenin başka yolu yoktur. İslam ülkelerinde gelişen tasavvuf, kaynağı ne olursa olsun, insan, tanrı, evren üçlüsünü özdeşleştirmede eşi görünmemiş bir soyutlama, bir nesnelleştirme düzeyine varmıştı. Soyutlama, nesnel varlıklardan yola çıkılarak görünmeyen, bilinmeyen, yalnız düşünülebilen tanrısal evrene, tinsel alana yükselme biçimindedir. Nesnelleştirme ise bu görünmeyen, bilinmeyen, yalnız düşüncede yeşeren varlık alanını beş duyuyla algılanan ortama dönüştürmedir. Birinde görünmeyen evrensel gerçekliktir, ikincisinde görünen evrensel gerçekliktir. Tasavvuf bir giysi getirmiş, bunun içini dışına çevirince nesnelleştirme gerçekleşti, dışını içe dönüştürünce de soyutlama başlamış demektir. İşte, tasavvuf tarikat mezhep bağlantısı, bu giysinin içini dışına çevirme, dışını içine dönüştürme karşıtlığının yaratıcı savaş alanıdır. Tarikat tasavvuf bağlantısını daha önce tasavvuf tarikat mezhep bağlamında başka bir açıdan görmeye çalışmıştık. Şimdi de tarikattan kalkarak tasavvufa varmaya uğraşalım. Tarikat bir tasavvuf kuruluşudur. Burada tarikat tasavvuf derken olaya karşıt yönden yaklaşmak istiyoruz. Sünniliğe onun onayladığı dört büyük mezhepten birine dayanan tarikat neden tasavvufu gereksiyor? Bu sorunun yanıtı kolaydır. İslam mezheplerinde, Sünnilerde, tasavvuf düşüncesi bilinen açıklığıyla yoktur. Mezhep kendi kendine yeten bir kurum olarak ortaya çıkar. Oysa bütün Sünni tarikatlar mezheplerin sınırları dışına taşmıştır, mezheplerin verdikleriyle yetinmemiştir. Olay bundan kaynaklanıyor. Tasavvuftan yararlanma eğilimi başlıyor. Bu olay hangi öğelerle beslenerek gelişiyor? Söz gelişi bir padişah, bir sadrazam hangi etkiler altında kalarak tarikata bağlanıyor? İslam ülkelerinde bu oldukça ilginç ancak yanıtı karışık bir sorudur. Burada tarikattan tasavvufa geçiş sorunu gündeme gelir. Oysa daha önce tasavvuftan tarikata geçiş söz konusuydu. Şimdi yeni bir yorumlama gereği doğuyor. Tarikat hangi koşullar altında güçleniyor, egemen duruma geliyor? Osmanlı toplumunda tarikat egemenliğinin nedeni padişahların, kimi büyük görevlerde bulunan yetkililerin tarikatçılığından kaynaklansa gerek. Ancak bir padişah hangi yolla tarikata girebiliyor? Bunun açıklanışı biraz karışıktır. Bu konuda ışık tutucu bir çalışma da yoktur. Padişahın padişah olduktan sonra tarikata girmesi kolay değildir. Bu iş daha erken yaşlarda, eğitim, öğretim döneminde başlamış olabilir. Özellikle şehzadelik çağlarında. İstanbul dışında valilikle görevlendirilen şehzadelerin gittikleri iller Trabzon dışında hep tarikat odaklarıdır. Söz gelişi Bursa, Edirne, Manisa, Amasya ve bunun gibi illerde Sünni tarikatların yaygınlığı bilinmektedir. Padişahların gençlik dönemlerinde başladığı sanılan bu yakınlık özellikle çağın ünlü bilginlerinden öğrenilen bilgiler, sürdürülen özel eğitim, öğretim tarikatla yakınlığın bir nedeni olabilir.